Ayrım 7.
Sayfa 72. Bentham başlangıçta hemen sadece hukukla ilgiliydi. Yaşlandıkça yavaş yavaş ilgileri genişledi ve kanıları daha yıkıcı oldu. 1808'den sonra cumhuriyetçiydi. Kadın erkek eşitliğine inanan, emperyalizm düşmanı, ödün vermeyen bir demokrattı. Kanılarından bazısını James Mill'e borçluydu. James Mill de, Condorcet'de eğitimin mutlak gücüne inanmışlardı. Bentham'ın en büyük sayı, en büyük mutluluktur ilkesini kabul etmesi, kuşkusuz demokratik duygusu dolayısıyla olmuştur. Ancak o ilke, Bentham'ın yersiz, saçma diye nitelendirdiği insan hakları öğretisine bir muhalefet içermekteydi. Felsefesel köktenciler, radikaller, Helvetius ve Condorcet gibi kişilerden çok bakımdan ayrılık sergilemekteydi. Mizaç bakımından radikaller, sabırlı ve pratik, kuramlarını ayrıntıyla işleyen kişilerdi. Kendilerinin bir bilim olarak geliştirdiklerine inandıkları ekonomiye büyük bir önem vermişlerdi. Bentham ve John Stuart Mill'de var olan fakat Malthus ya da James Mill'de görünmeyen coşkunluk yolundaki eğilimler, bu bilim ve özellikle Malthus'un değiştirerek karamsarlığa bürüdüğü nüfus kuramıyla iyice denetim altında tutuldu. Malthus, Condorcet'in nüfus kuramını şöyle değiştirmişti. Ücretler, felaket sonrası hariç kendilerini ve ailelerini öldürmeyecek denli, yani en düşük düzeyde kazansın yeterdi. Benthamcılarla onların Fransız öncüleri arasındaki başka büyük bir ayrım da, endüstriyel İngiltere'de işverenle ücretliler arasında şiddetli bir uyuşmazlık olması, bu uyuşmazlığın sendikacılığa ve sosyalizme yol açmasıydı. Benthamcılar bu uyuşmazlıkta, geniş çapta konuşursak, işçi sınıfına karşı işverenlerle birleşmişti. Onların son temsilcisi John Stuart Mill, babasının ağırbaşlı inançlarına bağlanmışsa da, yaşlandıkça sosyalizme daha az düşman olmuş ve klasik ekonominin ebedi doğruluğuna daha yandaş çıkmıştır. Özgeçmişine bakılırsa bu yumuşama, romantik şairleri okumakla başlamış. Usçuluk, romantiklik. Benthamcılar başlangıçta oldukça yumuşak bir tarzda devrimci olmuşlarsa da yavaş yavaş devrimcilikten ayrılmışlardır. Bu kısmen İngiliz hükümetine kendi görüşlerinin kimini kabul ettirmekteki başarıları, kısmen de sosyalizmin ve sendikacılığın gelişen gücüne karşı duruşları nedeniyle oldu. Geleneğe baş kaldıran kişiler yukarıda sözü edildiği gibi iki türdü. 1. Usçu, rasyonalist. 2. Romantik. Condorcet gibi kişilerde ise her iki özellik bir araya gelmişti. 1. Benthamcılar hemen bütünüyle usçuydu. Var olan ekonomik sisteme olduğu ölçüde Benthamcılara baş kaldıran sosyalistler de öyle. Bu devini Marx'a gelene değin eksiksiz bir eylem dökmez ortaya. 2. Romantik isyan biçimi usçu biçimden çok ayrıdır. Oysa ikisi de hem Fransız devriminden hem de onlardan önceki filozoflardan türemiştir. Romantik biçim Byron'da görülebilir, felsefesel olmayan bir giysi içinde. Fakat Schopenhauer'da olsun, Nietzsche'de olsun o felsefe dilini öğrenmiştir artık. Zeka pahasına istem üzerinde durmaya, usa vurma zincirlerine karşı sabırsızlık göstermeye ve belli tür şiddeti yüceltmeye yönelir. Pratik politikada romantik devini ulusçuluğun bir alaşımı olarak önemli. Olguda değilse bile yönelimde genel olarak akıl adı verilen şeye karşı ve bilime karşı olmaya yönelik. Onun en aşırı biçimleri Rus anarşistleri arasında gözlenebiliyor. Rusya'da en son galip rasyonalist isyan biçimiydi. Almanya romantikliğe başka herhangi bir ülkeden çok daha açıktı. Çıplak istemin us karşıtı felsefesine hükümet kanadında bir çıkış sağlamıştır bu. Darwincilik. Şimdiye değin gözden geçirdiğimiz felsefeler geleneksel olan edebi ya da siyasal bir esine sahipti. İki felsefesel esin kaynağı daha vardı. Bir bilim, iki makine üretimi. Bunlardan ikincisi kuramsalın etkisinde Marx'la başladı, gitgide daha büyük önem kazandı. Birincisiyle 17. yüzyıldan başlayarak çelişmiş, 19. yüzyıl boyunca yeni biçimler almıştır. Galileo ve Newton 17. yüzyıl için neyse Darwin 19. yüzyıl için oydu. İki bölümdür Darwin'in kuramı. 1. Önce bir yandan ayrı yaşam biçimlerinin ortak bir atadan yavaş yavaş geliştiğini savunan evrim kuramı gelir. Şimdi genellikle kabul edilen bu öğreti yeni değildi. Anaksimander'i bir yana bırakırsak, Lamarck ve Darwin'in büyük babası yönünden savunulmuştu. Darwin bu öğretiye büyük bir kanıt yığını sağladı. Kuramının ikinci bölümünde evrimin nedenini ortaya koyduğuna inanmış öğretiye daha önce sahip olmadığı bir popülerlik ve bilimsel bir güç kazandırmıştı. Fakat kuramı hiçbir surette o yaratmış değildir. 2. Darwin öğretisinin ikinci bölümü yaşam savaşımı ve en uygun olanın yaşaması kuramıydı. Bütün hayvanlar ve bitkiler kurama göre doğanın kendilerine sağladığı olanaklara nazaran daha hızlı çoğalır. Böylece her kuşaktan çok kişi üretme çağına varmadan ortadan kalkar. Onlardan hangisinin canlı kalacağını saptayan nedir? Kuşkusuz bir dereceye değin şans belirler canlı kalacak olanı. Fakat daha önemli başka bir neden de vardır. Hayvanlar ve bitkiler kural olarak kendilerini üretenlere tam benzemez. Ölçülebilir her karakteristiğin fazlalık ya da eksikliği açısından ayrılık gösterirler. Verilen bir çevrede aynı türün üyeleri yaşamak için yarışır. Çevreye en çok uyanlar en büyük yaşam şansına sahiptir. Şans değişmeleri arasında elverişli olanlar her kuşaktaki yetişkinler arasında ağır basacaktır. Böylece çağdan çağa geyik daha çabuk koşar, kedi avına daha sessiz sokulur, zürafanın boynu uzar. Yeter zaman sonra bu mekanizma tek hücreliden, protozyodan, homo sapiens durumuna varan uzun bir gelişmeye yol açar. Darwin kuramının bu bölümü çok tartışılmış ve biyologların çoğunda pek çok önemli niteliklere bağımlı sayılmıştır. Fakat 19. yüzyıl düşünce tarihçesini ilgilendiren bu değildir. Tarihsel açıdan ilginç olan Darwin'in bütün ekonomik yaşama uzanmasıdır. Felsefi köktencileri de niteleyen budur, radikalleri. Evrimin itici gücü özgür yarışma dünyasında biyolojik ekonominin bir türüdür. Tüm hayvan ve bitki dünyasına uzanan Malthus'un nüfus öğretisi Darwin'e evrim kaynağının yaşam savaşımı ve en uygun olanın sağ kalması olduğunu telkin etmiştir. Darwin liberaldi. Fakat kuramları bir ölçüde geleneksel liberalizme düşman sonuçlara sahipti. Bütün insanların eşit doğduğu ve yetişkinler arasındaki ayrıntıların eğitimden doğduğu öğretisi, Darwin'in aynı türün üyeleri arasında doğuştan gelme ayrılıklar bulunduğu noktasını vurgulamasıyla uyuşmuyordu. Lamarck'ın savunduğu ve Darwin'in az çok rıza gösterdiği gibi elde edilmiş karakteristikler kalıt, miras kalmışsa, Helvetius'unki türünden görüşler biraz yumuşatılabilirdi. Fakat sadece doğuştan gelen karakteristiklerin çok önemli olmayan kimileri dışında kalıt kaldığı anlaşıldı. Böylece insanlar arasındaki doğuştan gelme ayrılıklar temel bir önem kazandı. Evrim kuramının Darwin'ce öngörülen özel mekanizmadan bağımsız daha ileri bir sonucu da var. İnsanlar ve hayvanlar ortak bir ataya sahipse, insanlar insan sınıfına alıp almayacağımızı bilmediğimiz yaratıkların bulunduğu aşağı evrelerden gelişerek doğmuşsa şu soru çıkar ortaya. Hayvanların eşitliği. Hangi evrede insanlar ya da onların yarı insan ataları birbirine eşit olmaya başlamıştır? Pachycentropus erectus yordamlıca eğitilebilseydi Newton denli iş görebilir miydi? Piltdownlu bir kişi, tarih öncesinde yaşayan bir insan türü. Bu türe ilişkin bir kafatası bulunmuştur Piltdown'da. İngiltere'nin Sussex bölgesi, yıl 1911, çevirinin notu. Hırsızlıkla suçlansa yine Shakespeare'in yazdığını yazabilir miydi? Bu sorulara olumlu yanıt veren sıkı bir eşitlik yandaşı, kendisinin maymunlarla insanların eşitli saymaya zorlandığını görecektir. Maymunlarda niye takılıp kalmalı? Eşitlik yandaşlarının niye istiridyelerin oy kullanması lehine ileri sürülen bir kanıta karşı çıkacağını anlayamıyorum. Bir evrim yandaşı yalnız insan eşitliği öğretisinin değil, aynı zamanda insan haklarının biyolojik olmadığı için kınanması gerektiğini savunabilir. Çünkü insanların eşitliği öğretisi ve insan hakları insanlarla hayvanlar arasındaki ayrımı çok vurgulu bir konuma getirir. Liberalizm evrim kuramı. Bununla birlikte liberalizmin evrim öğretisiyle güçlendirilen başka bir yanı da bulunmakta. O da gelişime olan inançtır. Dünya koşulları iyimserliğe el verdiğinde liberaller evrimi hem bu temelde hem de evrim ortodoks teolojisine karşı yeni kurumlar getirdiğinden hoş karşılanmamışlardır. Marx öğretileri kimi bakımlardan Darwin öncesine ilişkinse de kapitali Darwin'e armağan etmeyi arzulamıştı. Biyolojinin saygınlığı, düşünceleri bilimin etkisinde kalan insanların dünyaya mekanistik olmaktan çok biyolojik kategoriler uygulanmasına yol açtı. Her şeyin evrime uyruk olduğu varsayıldı. Gerçekleşmesi yakın bir erek hayal etmek kolaydı. Darwin'e karşın çok kişi evrimin kozmik bir amaca inanmayı meşru yerinde saydırdığını düşündü. Organizm görüşünün doğa yasaları için hem bilimsel hem felsefesel açıklama anahtarı verdiği düşünüldü. 18. yüzyıl atomcu düşüncesi modası geçmiş sayıldı. Bu görüş sonunda kuramsal fiziği bile etkisini aldı. Siyasette doğallıkla bireye karşıt olarak topluluk üzerinde durulmasına yol açtı. Devletin gelişen gücüyle uyuşumludur bu, ulusçulukla da. Ulusçuluk bireylere değil, uluslara uygulanan, en uygun olanın yaşaması konusundaki Darwinci öğretiyle uyuşumludur. Geniş bir topluluğa, eksik anlaşılmış bilimsel öğretilerle sunulan bilimüstü bir alana girmekteyiz burada. Biyoloji, mekanist dünya görüşüne karşı savaş açtığında modern ekonomik teknik karşı bir etkiye sahipti. Aşağı yukarı 18. yüzyıl sonuna varıncaya değin teknik, bilimsel öğretilerin tersine sanayileşmeye değin düşünce üzerine önemli bir etki yapmış değildi. Önceleri pek dolaysız değildi sanayileşmeye başlayan etki. Felsefesel bir kuram ortaya koyan kişiler kural olarak makineyle pek az ilişki kurmuştu. Romantikler, sanayinin güzelim doğada yarattığı çirkinliği ve ticarette para yapanların kabalığını, kabalık sayarlardı ticaretten para kazanmayı. Fark ederek endüstri ile ticaretten nefret ediyorlardı. Emeğin kurtuluşu. Proletarya şampiyonlarını, romantikleri orta sınıfa karşı bir tür bağlaşıma, ittifaka götürdü bu. Engels, Carlyle'ın isteğinin emekçilerin kurtuluşu değil, onların orta çağlardaki efendilerine benzer kişilerin buyruğuna girmesi olduğunu fark etmeden Carlyle'ı övüyordu. Sosyalistler endüstri devrimini hoş karşılamışlar, özgür endüstri işçilerinin patronlara uyruk olmaması için çalışmalara girmişlerdi. Ele aldıkları sorunlarda endüstrileşmenin etkisi altında kalmış fakat sorunlarını çözümlemek için başvurdukları düşüncelerde durum böyle olmamıştı. Teknik ve romantiklik. Makine üretiminin imgesel, hayali dünya tablosuna en önemli etkisi insan gücünü korkunç ölçüde arttırması. Tarihin doğuşundan önce başlamış, insanların silahları bularak, vahşi hayvanlara, tarımı bularak açlığa karşı duydukları korkunun azaldığı zamanlara ilişkin işlemin hızlanmasıydı. Hızlanma, modern tekniğin yaratmış olduğu güçleri ellerinde tutanlarda köklü bir yeni görüşün doğmasına yol açacak denli büyür oldu. Eski günlerde dağlar ve çağlayanlar doğal fenomenlerdi. Şimdi uygun olmayan bir dağ ortadan kaldırılabilir, uygun bir çağlayan yaratılabilir. Eski günlerde çöller ve verimli bölgeler vardı. Şimdi bir çöl zahmetine değer görülürse gül bahçesine dönebilir. Verimli bölgeler yeteneksiz bilimsel iyimserler tarafından çöle çevrilebilir. Eskinin sürmesi. Eskiden köylüler babaları dedeleri gibi yaşar, babalarının dedelerinin inandığına inanırdı. Kilisenin olanca gücü putperest törenlerini silkip atamamıştı. O törenler yerel azizlerle ilişki kurularak Hristiyan giysisine büründü. Şimdi köy çocuklarının okulda neler öğreneceklerini resmi makamlar kararlaştırabilir ve tarımcıların zihniyetini bir kuşakta değiştirebilir. Rusya'da böyle bir işin başarılabileceği anlaşılmıştır. Dipnot. Sovyetlerin dağılmasından sonra geçersizliği anlaşılan bir tez. Çevirenin notu. Böylece yönetenler ya da yöneticilerle ilişkisi bulunanlar 1. doğayla uyuşmazlık, 2. inanç ve özlemlerin bilimsel propaganda ve eğitimle denetlenmesi söz konusu olduğunda yeni bir erk hevesine kapılır. Sonuç, değişmezliğin küçümsenmesi, hiçbir değişmenin olanaksız görülmemesidir. Doğa bir ham madde, etkin olarak yönetime katılmayan insan ırkının bir parçasıdır. Demokrasinin çözülmesi. İnsan inancını, insan gücünün sınırları içinde temsil eden kimi eski görüşler vardır. Onlardan başlıca ikisi, Tanrı ve doğruluktur. Bunların mantıksal yönden ilişkili olduğunu ereklemiyorum. Bu gibi görüşler açıkça olumsuzlanmasa bile önemlerini yitirmiş ve sadece yüzeyden savunulur duruma gelmişlerdir. İnsanlığın bu yeni duruma kendini nasıl uydurabileceğini söylemek olanaksız. Görünüş zaten büyük ve ani değişmeler yaratmıştır. Gelecekte kuşkusuz başka büyük değişmelere de yol açacaktır. Sınırsız güç kazanma isteğiyle hemen hemen sarhoşa dönmüş kişilerle olduğu gibi güç, dipnot, Naziler erekleniyor, çevirenin notu. Yitimini hazmedemeyenlerle de başa çıkmaya yetenekli bir felsefenin çerçevesini çizmek zamanımızın en ivedi işi. İnsan eşitliği ve kuramsal demokrasiye pek az kişinin hala içten olarak inanmasına karşın modern halklara etki eden 19. yüzyıldaki endüstri örgütü özce antidemokratiktir. Demokrasinin içeriden çözülüşü, demokratik ülkelerdeki sıradan kentlilerce henüz kabul edilmiş değildir. Hegel'den bu yana filozoflardan çoğunun uğraşısı bu olmuş ve onların çoğunluğun çıkarlarıyla azınlığın çıkarları arasında ortaya koydukları sivri karşıtlık, faşizmde pratik anlatımını bulmuştur. Nietzsche sıkılmadan azınlığın yanında, Marx bütün yüreğiyle çoğunluğun yanında yer almıştır. Belki Bentham, çatışan çıkarların bağdaştırılması girişiminde bulunan tek önemli kişiydi. Böylece her iki yanında düşmanlığını çekti. İnsan ilişkileri için doyurucu modern bir etik formüllemek, insan gücünün insan olmayan çevre üzerindeki zorunlu sınırlarını, insanların birbirleri üzerindeki güçlerinin aranan ölçüsünü bilmekle olanaklıdır. Konu 7. Hegel. Hegel, 1770-1831, Alman felsefesinde Kant'la başlayan devininin doruğa ulaşması demekti. Sık sık Kant'ı eleştirmişse de, Kant olmasaydı Hegel asla olmazdı. Şimdi azalmaktaysa bile Hegel etkisi sadece Almanya'da değil, başka yerlerde de büyük olmuştur. 19. yüzyıl sonunda Amerika ve Büyük Britanya'daki ileri gelen akademik filozoflardan çoğu büyük ölçüde Hegelciydi. Salt felsefe dışında pek çok protestan tanrı bilimci onun öğretilerini kabul etmiş, tarih felsefesi, siyasal kuramı derinden etkilemiştir. Herkesin bildiği gibi Marx, gençliğinde Hegel ardılıydı. Sisteminde Hegelci öğretileri alıkoymuştu. Benim de inandığım gibi bütün Hegelci öğretiler yanlış olsa bile başkalarından daha az tutarlı, daha az kuşatıcı olan bir felsefenin en iyi temsilcisi sıfatıyla Hegel, sadece tarihsel sayamayacağımız bir öneme sahiptir. Hegel'in yaşamında birkaç önemli olay vardır. Gençliğinde gizemcilik, mistiklik çekmişti onu. Sonraki görüşleri önceden kendisine mistik bir içgörü olarak görünen şeylerin zekaya aktarılmasıdır bir ölçüde. Hegel önce Jena'da privat dozent, özel okutman olarak ders vermiş, zihnin fenomenolojisini Jena Savaşı'ndan bir önceki gün bitirmiştir. Sonra privat dozent olarak Nürnberg'de, daha sonra profesör sıfatıyla Heidelberg'de 1816-1818, en sonra 1818'den ölümüne değin yine profesör olarak Berlin'de ders vermiştir. İleri yaşlarda yurtsever bir Prusyalı, devletine içten bağlı biriydi. Kabul edilmiş felsefesel üstünlüğünün tadını çıkardı. Gençliğinde Prusya'yı küçümsemiş, Napolyon'a, onun Jena'daki Fransız zaferine sevinecek denli hayranlık duymuştu. Çok güçtür Hegel'in felsefesi. Diyebilirim ki, büyük filozofların anlaşılması en zor olanı odur. ayrıntıya girmeden bu felsefenin genel öz çizgileri üzerinde durmak yararlı olacak. A. Genel öz çizgiler. Gizemciliğe, mistikliğe ilk yıllarda göstermiş olduğu ilgiden Hegel'e ayrılığın gerçek olmadığı yolunda bir görüş arda kalmıştır. Her biri bütünüyle kendi başına yaşayan katı birimlerin bir derlemesi değildir dünya. Sonlu şeylerin görünüşte kendi başlarına varlıklarını sürdürmesi sanrıdır. Bütün dışında hiçbir şey bitimsel ve eksiksiz sayılamaz. Hegel, Parmenides ve Spinoza'dan bütünü basit ve töz olarak değil, bizim organizma diyeceğimiz türden karmaşık bir sistem olarak ele almakla ayrılıyordu. Dünyanın kurulur göründüğü dıştan ayrı şeyler sadece bir sanrı değildir. Her biri az çok bir gerçekliğe sahiptir. Bütünün dışa vuruşudur gerçeklik. Doğru olarak bakıldığında var görünen budur. Gerçeğin yapısı. Doğallıkla bu anlayış, eksiksiz gerçek gibi ele alındığında ayrılık ve çokluk içeren türden zaman ve uzay inançsızlığıyla birlikte yürür. Bütün bunlar Hegel'de önce gizemci, mistik bir iç, görü biçiminde ortaya çıkmış olmalıdır. Onun kitaplarında bu görüşü zekasal yönden işlemesi sonraki iştir. Hegel, gerçeğin rasyonel ve rasyonelin gerçek olduğunu söyler. Bunu söylerken gerçekle bir empirikliği ereklemez. Bir empiriye olgu gibi görünenin ustaşı irrasyonel sayılması gerektiğini kabul eder. Olgular ancak dış özellikleri bütünün görüşleri sayıldıktan sonradır ki rasyonel duruma gelir. Bununla birlikte gerçekle rasyonelin özdeş tutulması kaçınılmaz olarak var olan yerindedir inancından ayrılmayacak bir rahatlığa götürür. Mutlak. Olanca karmaşıklığı içindeki bütüne Hegel mutlak adını verir. Mutlak ruhsaldır. Spinoza'nın mutlağa, düşünceye yaptığı gibi uzanım yüklemi de veren görüşü kabul edilmez. Hegel'i az çok metafizik bir görüşe sahip başkalarından iki şey ayırt eder. 1. Mantık üzerinde durması. Gerçekliğin kendisiyle çelişmeli olmadığı yolundaki tek düşünceden çıkabileceği tezi. 2. Diyalektik devini. Bu hareket mantık görüşüyle yakından ilişkilidir. En önemli yapıtı iki ciltlik mantıktır. Hegel'in başka konulardaki usa vurması doğru olarak kavranırsa bu kitaplarda anlaşılır. Mantık Hegel'in anladığı biçimde metafizikle aynı şey. Genel olarak mantık adı verilenden bütünüyle ayrı. Gerçekliğin bütünlüğü niteler biçimde ele alındığında sıradan bir yüklem o bütünle çelişmeli. Kaba bir örnek olarak Parmenides'in görüşü ele alınabilir. Ne demişti Parmenides? Tek gerçek olan bir küreseldir. Hiçbir şey bir sınıra sahip olmadıkça küresel olamaz. Ve o, dışında hiçbir şey hiç değilse boş uzay olmadıkça da bir sınıra sahip değildir. Böylece evrenin bir bütün olarak küreselliğini varsaymak çelişmelidir. Dipnot. Evren gerçek değildir sonucu çıkıyor. Evren gerçekse boş uzay vardır. Çevirinin notu. Kanıt, Öklidesçi olmayan geometrinin işin içine katılması sonucu kuşkuyla karşılanabilir. Şimdi ise bir örnek olarak işe yarar. Tez, karşı tez. Ya da başka bir örnek alalım ele. Daha gündelik, Hegelce daha rahat kullanılabilecek bir örnek.